Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz efendim. Ben Deniz Sami Türkkan ve stüdyo konuğumuz, kıymetli hocamız Hüseyin Kayapınar var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Yine her programda olduğu gibi bu programımızda da sizlerin sormuş olduğu ve bizlerin derlemiş olduğu soruları hocamıza ileteceğiz. Ve onların cevaplarını sizlerle buluşturmuş olacağız efendim. Yine WhatsApp hattımızı hatırlatarak başlayalım programımıza. 0537 734 48 48 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere sorularınızı iletebilirsiniz efendim. Bizler de kıymetli hocamıza sorar, cevaplarını sizlerle buluşturmuş oluruz efendim. Hocam hoş geldiniz tekrardan.
Hoş bulduk.
Bayramınız mübarek olsun diyeyim.
Sağ ol, Allah razı olsun. Sizin de ve bizi dinleyen herkesin bayram mübarek olsun, tüm İslam aleminin.
İnşallah hocam. Evet. Bugün bayramın ikinci günü. Şimdi şöyle başlayalım isterseniz hocam. Ramazan bayramının önemi nedir ve biz bunu nasıl ihya etmeliyiz?
Şimdi bayramın ikinci günü. Aslında bayram deyince ne anlarız? Sevinç, neşe, sevinme, sevindirme. Yani bayramdan bu anlaşılır. Evet. Ve öteden beri bizim geleneğimizde bayramlarda insanlar yeni temiz elbiselerini giyerler. Çocuklarına yeni temiz elbiseler giydirirler. Onlara işte hediyeler alırlar. İkramlarda bulunurlar. Veya birbirlerini ziyaret ederler. Ve bu şekilde bir bayramlaşma olur. Yani bayramlaşma da bayramlarda maalesef eski şeylerimiz kalmadı. Yani daha önceden insanlar birbirlerini ziyaret ederler. Bayramlarını tebrik ederler. İyi dileklerini iletirler. Ve çocuklarını aynı şekilde o bayram, o şuuruyla, bilinciyle yetiştirirler. Yani bu bir farkındalık oluştururlar. Maalesef ondan büyük ölçüde mahrum kaldık. Bu apartman hayatı veya insanların işte başka şeyleri artık o eski bayram neşvesini neredeyse bitirdi. Evet. Sadece bayram deyince bayram namazı kaldı. Ve kurbanda kurban kesilirdi evlerin önünde eskiden. Şimdi o da mümkün değil. Ya işte uzaklarda falan kestiriliyor veya işte parası gönderiliyor. Ya Ramazan bayramı şeker bayramı adıyla değiştirildi neredeyse. Halbuki biz Ramazan'ı, bayramını niye bayram yapıyoruz? Bir ay boyunca Allah'a ibadet ettik. Bir takım efendim hayır hasenat hanemizi doldurmaya çalıştık. Oruç tuttuk. Bu Allah'ın verdiği bu nimeti, yani bizim hayır işlememize sebep olan nimeti efendim ve bir külfet, yani maddi bir vücutumuza bir efendim bir şey. Bunun sonuna geldik ve Cenab-ı Hak yaptığımız bu hizmetlerin karşılığını, işini bitirip de ücreti alan işçi gibi bize verdi. Onun sevincini yaşıyoruz. Ama bu sevinci yaşarken de işte öteden beri uygulanan veya Peygamber Efendimiz'den beri uygulanan o güzel hasletler vardı. Onları yapmamız gerekiyor ama maalesef bunları büyük ölçüde ihmal etmek. Yani insanlar kendi kabukları içerisinde bayramlarını, yani bayram olmaktan çıktı bir tatil şekline dönüştü. O iyi bir şey olmadı ama yine de bayram bizim bayramımız. Ve Peygamber Efendimiz'in biz Müslümanlara bir hediyesi bu. Cenab-ı Hakk'ın hediyesi. Çünkü bu bayramların meşruiyetini Peygamber Efendimiz anlatırken Medine-i Münevvere'ye geliyor. Orada Medine yerlilerinin Nevruz, Mihrican gibi bayramları kutladıklarını görüyor. Bunlar soruyor, nedir? Bunlar işte filanların bayramları. Allah diyor, onların yerine size iki tane daha güzel bayram verdi. Ramazan ve Kurban Bayramı diye. Ve o günden bugüne bu bayramlar Müslümanlar tarafından kutlanır. İnşallah tekrarına Allah daha iyi günlerde ulaştırır.
İnşallah hocam. Hocam bayramda çocuklar, işte sıla-i rahim ibadetimiz daha çok gelişiyor aslında. Büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Ve bizde bir gelenek var. Küçük çocuklara hediyeler veriyoruz. Bu hediyeleri vermenin dinde yeri var mıdır hocam?
Şart değildir. Yani dinde bir Müslümanın vermek zorunda olduğu şeyler nelerdir? Zekattır, fitrettir, fidyedir. Ve eğer kişi aç kalacaksa bunların dışında onu doyurmaktır. Yoksa hediye vermek mecburiyeti yoktur. Karşı şey ola bunların dışında bir hediye vermek. Ama tabii bu bayramdır. Bayram olduğu için çocukları sevindirmek güzel bir şeydir. İyi bir gelenektir. Onları sevindirmiş oluruz. Bir de güzel hatırlattın bu sıla-i rahim konusunu. Kesinlikle ihmal edilmemesi lazım. Yani her zaman sadece bayrama mahsus değil yani sıla-i rahim akrabaları ziyaret etmek. Ama bayramda biraz daha önem kazanıyor. Büyükler biraz fazla bekliyor. O ziyaret edilmesini bayramlarda daha çok bekliyor. Bizi dinleyen kardeşlerimiz genelde bunlara riayet ederlerdir. Ama yine de hatırlatmakta fayda var. Aynı şehirdeysek ve yakın yerlerdeysek giderek ziyaret edelim büyüklerimizi. Anamızı, babamızı, aile büyüklerimizi sevindirelim. Eğer uzakta ise fiziki olarak gitme imkanımız yoksa artık bugün telefonla ulaşılıyor. Hatta görüntülü şeyler, konuşmalar oluyor. Bu şekilde onları sevindirmeli, onları ziyaret etmeli. Ufak tefek hediyelerle onları memnun etmeli. Yani büyükler, küçükler, küçükler, büyükleri. Efendim aile reisleri çocuklarına, torunlarına işte bayram neşvesi için durumuna göre harçlık verir. Para verir. Hatta onu bazen şey espri halinde de söyler. Yani elini öptük hanlerde bizim harçlığımız derler. Yani bunlar bir farkındalıktır. Bunları yapmamız lazım.
Eyvallah hocam. Hocam geçen programımızda bayram namazının önemini konuştuk. Peki kişi bu bayram namazına gitmemiş veya gidememişse ne yapması gerekir hocam? Bunun kazasını vesaire yapabilir mi?
Yok. Yani bayram namazının kazası yok. Niye? Çünkü onun yerine kılacağı başka bir namaz yok. Şimdi bayram namazı cemaatle kılıyor. Bir. İki, bayram namazı vaktinde bayram namazından başka bir namaz yok. Şimdi cuma öyle değil bak. Cuma günü öğlen namazının yerine cuma namazı kılıyor. Eğer kişi cuma namazını kılamazsa öğlen namazını kılıyor. Niye? O vakitte öğlen namazı vaktidir o. Ama bayramda böyle bir şey yok. Dolayısıyla bayram namazını kılamadıysa artık o bitmiştir. Ama cemaat halinde o bölgede birinci bayram günü hiç namaz kılınmamışsa o zaman ikinci bayram günü kılar. O olur. Ama kişisel olarak namaz kılamayan kişi, bayram namazı kılamayan kişi bir şekilde kaza veya başka yöntemle onu telafi edemez.
Eyvallah hocam. Hocam bayramda bir başka güzel geleneğimiz de küslerin barışması. Ne kadar yapabiliyoruz bilmiyorum ama bunun için çabalıyoruz. Bu vesileyle şunu sormak istiyorum. Küs kalmanın dinen hükmü nedir hocam?
Şimdi insan insana niye küser? Bir dünyevi bir sebebe dayanır. Bir de dini bir sebebe dayanır. Dünyevi bir sebebe yani mali bir şeye dayanıyorsa küsmemeliler. Yani dünya ve dünyadaki mallar küslüğe, insanlar arasında düşmanlığa, buza vesile sebep olmamalı. Ha şimdi Peygamber Efendimiz iyi müminlerin özelliklerinden bahsederken birbirini Allah için severler. Birbirlerinden Allah için uzak kalırlar der. Yani şimdi bir Müslümanın Allah için birini sevmesi görevi. Allah için birine buğz etmesi de görevi. Ne demek Allah için buğz etmesi? Karşıdaki kişi din düşmanı. İnsanları dinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Efendim dini değerlere hakaret ediyor. Ona buğz etmek, en azından buğz etmek eğer engel olamıyorsak Müslümanın görevi. Müslümanın görevi. Ha, öbür taraftan din için sevmek, sevilmek de Müslümanın görevi. Şimdi küsme Müslümanlar arasında Peygamber Efendimiz selamlaşmayı yayın diyor. Selamlaşma sulh, sükunet, iyilik dileme demek. Küslük de bu ortadan kalkıyor. Ve yani dinimiz biraz da fıtrat var ya ona önem verir. İnsan fıtratında dargınlık olabilir. Bunu da göz ardı etmemiş Peygamber Efendimiz. Demiş ki bir Müslüman kardeşine 3 günden fazla küsmesi helal olmaz. 3 günden fazla küsmesi helal olmaz. Ha, demek ki 3 günden fazla küsüp durmak helal olmadığına göre günahtır. Bu bir. İkincisi, yalan haramdır değil mi? Yalan söylemek. Üç yerde diyor peygamberimizin hadisleri var. Yalan söylenebilir. Bunlardan birisi düşmana karşı. İkincisi küslerin arasını bulmak için. Üçüncüsü de dargın olan karı kocanın arasını düzeltmek için. Yani haram olan yalan, iki Müslümanın, küs olan iki Müslümanı barıştırmak için haram olmaktan çıkıyor. Bu da neyi gösteriyor? Küs kalmanın kötülüğünü gösteriyor. O yüzden Müslüman, Müslümana küsmemeli. Küstü ise bir defa 3 günden fazla uzatmamalı. Uzattıysa bir an önce en yakın fırsatta arayı düzeltip Allah'tan af dilemeli. Eğer karşı tarafın bir hakkı üzerine geçmişse helallaşmalı, onun hakkını yerine hakkını vermeli.
Eyvallah hocam. Şimdi helallik deyince şöyle bir sorumuz da var hocam. Helallik istenilen kişi dil ile helal ettiğini söylese yeterli midir, yoksa hakkını iade etmemiz gerekir mi hocam?
Şimdi bu maddi bir şeyse, hak geçmişse. Hı hı. Mesela diyelim ki birisinin ötekine borcu var, ödememiş. Veya tutmuş onun malını telef etmiş. Bu durumda o borcun, o telef ettiği malın tazmin etmesi lazım. Yani bedelini hak sahibine vermesi lazım. Önce bu. Ondan sonra helalleşme. Şimdi eğer alacaklı durumda olan kişi, kardeşim tamam sen benim malımı gasp ettin, benim borcumu ödemedin ama ben helal ediyorum dedi. Seni affettim bu borçtan dedi. Artık borçlu olan kişi bunu bilir. Çünkü onun içinden ne geçtiğini bilmez. Ama öncelikli olarak o üzerinde borç olan kişinin borcunu ödemesi, ondan sonra helalleşmeleri gerekir. Fakat dediğim gibi niyet ancak o niyetin sahibi tarafından bilinir. Yani adam hakkım helal olsun dedi. Ama onun niyeti neydi ben bilemem onu. O zaman biz o dış haline itibar ederiz. Hatta şöyle bir tabir vardır. Nahnu nahkumu biz zavahir vallahu yetevella biz serair. Yani biz görünüşe göre hüküm veririz. İç halini, sırları Allah bilir.
Eyvallah hocam. Hocam cenaze namazında tekbirlerin eksik veya fazla getirilmesinde ne yapılması gerekir?
Şimdi tekbir fazla getirilirse imam fazla getiriyor. Cemaat diyelim fazla olduğunu biliyor. Cemaat ses çıkarmaz ve cemaat imama selamla uyar. Yani şimdi cenaze namazında 4 tekbir farzdır. 4 tekbir farzdır. Mutlaka 4 tekbirin getirilmesi lazım ama imam 5 tekbir getirmiş. Bir fazla. Yapacak bir şey yok. Cemaat o 5.'yi söylemez ama namaz namazdır, iade etmesine gerek yok. Çünkü bu fazlalık seviş secdesini gerektirecek. Cenaze namazında secde olmadığı için böyle bir şey değildir. Ama tersi olursa, yani imam 3 tekbirde selam vermiş. Cemaat uymamış ona. Ve namazı bırakmış imam. Ne olacak? Tekrar cenaze namazı kılınacak. Çünkü imamın namazı olmayınca cemaatinki de olmaz. Yani o zaman şöyle toparlayalım. Fazla alınan tekbirde yapacak bir şey yok. Ama eksik alırsa imam, cemaat o imama uymamakla beraber o namazın yeniden kılınması lazım. Çünkü imamın namazı olmamışsa cemaatin namazı da olmaz.
Eyvallah. Vefat eden kimsenin arkasından cuması, 40'ı, 52'si gibi geleneklerin yapılmasının dinen bir yeri var mıdır?
Hayır, yok. Yani bunları teşvik eden, bunları emreden herhangi bir dini metin yok. Yani dini metin deyince ayet, hadis, hatta ulema şeyi yok. Yani bunlar nereden girdi bilemiyorum. Başka geleneklerden, başka dinlerden mi girdi? Müslümanlar arasında böyle yaygın bir yanlışlık var. Ama bunun dini bir kaynağı yok.
Eyvallah hocam. Sünnet ettirmek veya evlendirmek için fakire harcanan para zekat yerine geçer mi hocam?
Şimdi nesine harcanıyor acaba? Yani fakirin misafirlerine yemek mi veriliyor? Yoksa evlenecek kişinin ev eşyası mı alınıyor? Veya sünnet ettirecek kişiye ya bir eşya mı alınıyor? Eğer bu eşya alma şeklindeyse, kişi zekatını elindeki malın bizatihi kendisinden verebileceği gibi değerinden de verebilir. Yani adam evleniyor. Efendim, onun için şey lazım, oturma takımı lazım. Zekat niyetiyle bunu aldı kişi ve verdi. Bu olur. Zekat yerine geçer. Çünkü dedim ya, elindeki malın aynısını verebileceği gibi onun değerini de verebilir. Değeri başka bir mal da olabilir. Para da olabilir. Dolayısıyla verilebilir. Mesela adam kendisi diyelim ki mobilyacı. Dükkanındaki maldan evlenecek fakire zekat niyetiyle bir şey veriyor. Eşya veriyor. Olur, hiçbir sakıncası yok. Ama eğer mümkünse ben para verilmesini daha yeğlerim. Çünkü parayla insan her türlü ihtiyacını karşılar. Elzemine harcar. Yani daha çok lazım olanına harcar. Lazım olan ikinci planda kalır. Ama eşya verdiğin zaman belki daha önemli ihtiyacı vardır. Ondan mahrum kalır. Onu karşılaması için bence para vermesi daha iyi ama böyle eşya vermesi de caizdir. Fakat gelen misafirleri eğlendirmek için efendim bir masrafta falan olursa o olmaz. Ona verilmez.
Eyvallah hocam. Hocam, nisabı aşkın malı olan ancak alacağını alamadığı için ihtiyaç sahibi olan kimseye zekat verilebilir mi?
Şimdi o alacak nasıl bir alacak? Bu alacak, yani inkar edilen bir alacaksa veya borçlunun ödemesinin mümkün olmadığı bir alacaksa o zaman o onun malı sayılmaz. Yani alacaklının malı değildir, o tam mülkü değildir. Ona zekat gerekmediği gibi o zekat almaya da mani olmaz. Yani şöyle diyelim o zaman, net olsun cevabımız. Eğer borçlu borcunu inkar ediyorsa ve alacaklının elinde bir senet yoksa veya borcunu inkar etmiyor ama borçlu iflas etmiş, ödeme imkanı yoksa ve alacaklının da başka malı yoksa, yani nisabı aşan, zekat verilebilir kendisine.
Eyvallah hocam. Birikiminin ne zaman nisaba ulaştığını bilmeyen kimse zekatını neye göre hesaplamalıdır hocam?
Tahmin edecek. Yani ne kadar, ne zaman olduğunu tahmin edecek. O tahmini hangi zamana denk geliyorsa onu esas alarak hesaplayacak. Bunun başka yolu yok. Ama insanlar bu konuda da uyanık olmalılar. Yani nasıl ki namazın vaktini bilmeleri gerekiyorsa veya Ramazan'ın giriş vaktini bilmeleri gerekiyorsa, mallarının zekata tabi olup olmadığını anlayacak vakti de takip etmeleri gerekir.
Eyvallah hocam. Gayrimüslimlere ait dini sembollerin satılması caiz midir hocam?
Ulemanın büyük çoğunluğuna göre bunların imal edilmesi de satılması da caiz değildir. Çünkü Müslüman bunlara sahip olamaz. Ve Müslümanın sahip olmadığı bir malı bir başkasına, ister Müslüman olsun ister gayrimüslim olsun, satması caiz değildir. Mesela Müslüman şarap satamaz. Domuz eti satamaz. İster karşıdaki muhatabı Müslüman olsun ister Hristiyan fark etmez. Aynı şekilde böyle haç gibi veya ne bileyim o Hristiyanlığın veya Yahudiliğin dini simgelerini yapması, satması alimlerin büyük çoğunluğuna göre caiz değildir.
Eyvallah hocam. Gayrimüslim bir ülkede çalışan bir kimsenin kazancı şüpheli midir hocam?
Yani şüpheli değildir. Niye şüpheli olsun? Adam çalışıyor. Tabi burada belki her kazancı aynı tutmak gerekmeyebilir. Adam tutuyor, normal adam fabrikasında çalışıyor şeyin. Hristiyanın ve Yahudinin, yani gayrimüslimin fabrikasında çalışıyor ve oradan maaş alıyor. Ya bu fabrika ne iş yapıyor? İşte beyaz eşya üretiyor. Veya ne bileyim işte yiyecek maddesi üretiyor, helal maddesi. Bunda hiçbir sakınca yok. Peki şu akla gelebilir. Acaba o gayrimüslimin adam içki ticaretiyle uğraşıyor, onun işinde mi çalışıyorsa? Ve işte onun domuz sitliği var, domuzlarına bakıyorsa. Bu buralardan aldığı gelir helal mı değil mi? İmam-ı Azam'a göre bu sakınca teşkil etmiyor. Bizim Hanefi fıkıh kitaplarından İbn-i Abidin diye bir kitabımız var. Onda bu belirtiliyor o. Çünkü o diyor ki burada bu işi kişi o gayrimüslimin işinde çalışıyor. Onun haramı bunu ilgilendirmiyor der. Ama buna caiz demeyen olmadığını söyleyen alimler de vardır. Eğer Müslüman mecbur değilse o içki gibi, domuz gibi onlarla ilgili faaliyetlerden uzak durması yerinde olur. Ama yok, başka çaresi yok. Gitmiş orada gariban, bir tek iş bulmuş, şeyin kasaphanesinde çalışıyor gayrimüslimin. Ve onun domuzunu kesiyor, bilmem ne doğuruyor. Ya bu başka bir iş arasın ama bulunacak kadar da orada çalışsın ihtiyaten diyoruz.
Hocam, askeriye, cezaevi gibi kapalı kurumlarda kalan kimseler cuma namazını buralarda kılabilir mi?
Şimdi bizim cuma namazının farz olması için veya cuma namazının geçerli olması için gerekli bir takım şartlar var. Bu şartlardan birisi namaz kılınan yerin umuma açık olması. Yani herkesin oraya gidebilmesi. Şimdi zamanımızda bazı kampüsler var. Ve o kampüslere herkes elini kolunu sallaya sallaya giremiyor. Yani askeri kampüs mesela o kışla. Veya dediğin gibi şey.
Cezaevi.
Veya fabrikalar var. Fabrikada çalışan işçiler var. Veya ne bileyim başka da olabilir. Okullar var, büyük üniversiteler. Buraya girerken kapıda kimlik soruyorlar. Niye geldin diyorlar. Eğer uygun görmüyorlarsa seni almıyorlar. Bundan dolayı tabii insanların aklına acaba buralarda kılınan cuma geçerli mi sorusu geliyor. Bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İlmuhal kitabı var. Bir iki ciltlik olan var. O iki ciltlik olan da buralarda cuma namazının kılınabileceği söylenmiş, kabul edilmiş. Yani bence de kanaatim orada cuma namazı kılınsa olur. Yani kılınsın. Ama belki ihtiyaten bazı durumlarda zuhru ahir tavsiye ediliyor. Mesela İbn-i Abidin'de köylerde kılınan cuma namazından sonra zuhru ahir şey yapılıyor. Tavsiye ediliyor. Çünkü köylerde cuma namazı kılınır mı kılınmaz mı? O tartışılıyor. Burada da aynı şey yapılabilir. Ama kılınsın. Yani terk edilmesin. Çünkü cuma namazının kendine göre bir takım özellikleri var. Hutbe okunuyor orada. Vaaz ediliyor. İnsanlar ibadet ediyor. Ama ihtiyaten zuhru ahir kılmalarında benim kanaatim olarak yararlı.
Eyvallah hocam. Hocam, erkeğin kına yakması caiz midir?
Şimdi erkekler sakallarına kına yakabilirler diye bizim kaynaklarımızda yer alır. Hatta şöyle bir olay yaşanıyor. Peygamberimiz Mekke fethinde, Mekke'ye girdikten sonra Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir'in babası Ebu Kuhafe var. Onu görüyor. Böyle saçı sakalı bembeyaz olmuş. Bunun diyor sakal rengini değiştirin. Siyahtan kaçının diyor. Ve o zaman da zaten işte o siyah olmazsa kına ve benzeri bir renk. Ya o caiz oluyor. Ama mesela gözlerine sürme çekebiliyor erkekler. O göz sağlığı için önemli kabul ediliyor. Fakat erkeklerin ellerinden kına yaktıklarına dair ben bilgim yok. Ve ele kına yakmayı yasaklandığına dair de bir şeye rastlamış değilim. Yani yasaklama olmadığına göre caiz olması lazım.
Eyvallah hocam. Hocam, peş peşe kaza namazı kılarken tek kamet yeterli midir?
Yok. Her bir namaz için ayrı kamet getirilmesi sünnettir. Ama bunların tamamı için, yani peş peşe kaza namazı kılacak ya, tamamı için bir ezan yeterlidir.
Eyvallah hocam. Çorapsız namaz kılmanın hükmü nedir hocam?
Bu yasaklama veya emretme gibi bir hüküm yok çorap konusunda. Burada biraz da zamanı, zemini, imkanı, ortamı dikkat almak lazım. Yani şöyle, bir insanın ayağında egzoma var. Mantar var. Çıplak ayakta namaz kılıyor. Bu ne yapıyor? Camide basıyor. O ayağındaki mantar belki o bastığı yere geçiyor. Sonraki gelen vatandaş oraya aynı çıplak ayakla basarsa ona o hastalık geçiyor. Sonra insanlar önündeki kişinin ayağının çıplak olduğundan rahatsız olabiliyor secde yaparken. Ha. Bunlar dikkate alınarak çoraplı kılınması uygundur deriz. Ama bu çorapsız kılınmaz anlamına da gelmez. Fakat çorapla kılınacaksa da özellikle yaz günlerinde çorapların kokmadığına iyi dikkat etmek lazım. Peygamberimiz de diyor soğan sarımsak yiyen bizim musallamızdan uzak dursun. Niye? Rahatsız ediyor. Peki soğan sarımsak rahatsız eder de ayak kokusu rahatsız etmez mi çorap kokusu? O daha fazla rahatsız eder.
Evet.
Sigara kokusu o daha çok rahatsız eder. Yani Müslüman camiye girdiği zaman sadece kendisini değil yanındaki cemaatin de durumunu gözetmesi, dikkate alması gerekir. Ama evinde tek başına namaz kılıyor, çıplak ayakta kılmış, hiçbir sakıncası yok. Çoraplı kılmış, onun da sakıncası yok.
Eyvallah. İmamın peki çoraplı olması...
Aynı şey. Aynı böyle şey. Bir şart yok.
Eyvallah hocam.
Şimdi peygamberimiz döneminde olsun, sonrasında olsun insanların hepsinin çorabı mı vardı? Onlar ayakta da giyecek ayakkabı bulamıyorlardı.
Evet.
Üzerlerinde giyecek giysi bulamıyorlardı.
Eyvallah hocam. Hocam vaktimizin sonuna geldik. Ben cevaplarınız için teşekkür ediyorum. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programında birlikteydik. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek Allah'a emanet olun efendim. Hayırlı bayramlar.